Ayrım 28, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, Sayfa 289, Çanakkale, Mezar Taşı. Benim yaşlı bedenim için uzun ve yorucu bir yolculuk oldu. Dede, bize göre senin maşallahın bile var, belki biz sana göre daha bir yorulduk. Evet sevgili dedeciğim, maşallahın var. Oralarda gençlere taş çıkartırcasına yürüdün. Her bir yeri karış karış gezdin, imrendik vallahi. Eski günleri hatırladın galiba dede. Hatırladım ya, eskileri tek tek hatırladım. Savaşların o kıyamet sahnelerini sanki tekrar tekrar yaşadım. Toprağa verdiklerimizi bir bir gözlerimin önünden geçirdim. Yıllar sonra buralara gelince o günleri sanki yeniden yaşadım. Gezdiğim her bir yerde arkadaşlarımın hatıraları vardı. 60 seneden çok olmuş. Çok oldu tabi zaferden sonra, onlarca yıl geçti dede. Allah vali beyimizden razı olsun. Giresun uşaklarının buradaki aziz hatıralarını yaşatacak bir faaliyet başlatmış. Çok da titiz çalışmışlar, seni de arayıp bulmuşlar dedeciğim. Yıllar sonra İscehisar. Harbin ve büyük taarruzun son günleriydi. Ben bu cephede değildim. Çanakkale istikametine yollanmıştık. Lakin burada şehit düşenlerle 47. alayda olmaları nedeniyle tanıştım. Aslında benim İscehisar'a bu ilk gelişim. Hayatta olan İstiklal gazilerini davet ettikleri için geldin zaten. Biliyorum sevgili dedeciğim. Bizim için bir şey değişmez. Sen yaşayan bir ulu çınarsın. Ulu Çınar, demek bu sıfat artık bize kalmıştı öyle mi? Oysa ki bizi harpten harbe sürükleyen o günlerden önce Ulu Çınar devletimiz olan Devlet-i Ali Osmani'ydi. Tarih sahnesinde acıklı bir sonla yerini almış olan Ali Osmani artık Ulu Çınar değildi. Benim neslim için Ulu Çınar payesi Cumhuriyetimizin Türkiye'sine münasip görülmüştü. Ebedi yaşamasını umut ettiğimiz Türkiye'miz için ömür yaşadık biz. Bu Ulu Çınar'ın fidan halini göstermek için yaşlı bedenimi de alıp torunlarımla birlikte İscehisar'a kadar gelişim aynı vazife şuurunu hiçbir vakit kaybetmeyişimdendir. Onlara o günleri bizzat yaşayan bir vesika konumunda olmamdan dolayı eşlik etmek istedim. Çocuklarım ve büyük torunlarım zaten yıllarca benim cephelerde yaşadıklarımı, cephe öncesinde memleketi yaşadıklarını, Cumhuriyetimizle birlikte yaşadığımız ve onu ayakta tutmak için atlattığımız binbir badireyi dinlemişlerdi. Lakin torunlarımın çocukları ancak babalarının veya annelerinin anlattıkları kadarını dinlemişlerdi. Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken bir deniz subayı emeklisi olan büyük oğlum aile meclisini toplayarak tüm aile fertlerinin katılımı ile Afyon'a gitmemizi ve İscehisar Giresun şehitliğini yerinde ziyaret etmemizi, benim de canlı tanık ve rehber olarak katılmamı istedi. Seve seve kabul ettim. Çanakkale'deki müstahkem mevkilerden başlayan seyahatimiz İscehisar'da son bulmuştu. Yaşadıklarımızı ve yaşadıklarımız üzerinden anlattıklarımızı gençlerimiz dahi büyük bir hürmetle dinlediler. Dönüş yolunu Ankara'da geçirmeye karar verdiler. Kabul ettim. Sakarya Irmağı'nı izleyerek Polatlı'ya geldik. En kanlı savaşların olduğu Sakarya'nın kıyısında bulunan bir otelde konakladık. O eski günler yeniden aklıma geldi. O gecenin sabahında çoluk çocuk şen şakrak bir şekilde Gölcü'ye doğru yol alıyorduk. Gözlerim buğulandı. Bu yolları ben o vakitler iki kez geçmiştim. İlkinde Güney Cephesi'nin mağlubu olarak, ikincisinde Muzaffer Türk ordusunun bir zabiti olarak ve düşmanı kovalarken. Oysa şimdi barış vardı. Çocuklar şen, çocuklar tok, çocuklar üstü başı giyimliydi. Anadolu'nun köyleri arabalarla doluydu, traktörlerle doluydu, mamur köylerdi. Yol boyunca sanayi şehirleri oluşmuştu. Eskişehir, Bozüyük, Polatlı, İnegöl. Her bir şehir mamur ve fevkalade güzeldi. Bu güzel beldeleri geçerek bir vakitler Semihamid'e görev yaptığım Bursa'ya geldik. Ömrümün en uzun zaman dilimini geçirdiğim yerlerden birisi olmuştu Bursa. Burada görev yaptığımız sıralarda memleket ve millet hizmeti adına nice dağ köyüne yol, köprü, içme suyu yapmıştım. Günler süren, bazen de aylar süren vazifelerim olduğunda Semihan bile beni hiçbir vakit yalnız bırakmayan, büyük oğlum Ali ve büyük kızım Hanife burada günler boyu benim vazifemden eve dönmemi beklerlerdi. Bilirlerdi ki bir fukaranın derdine derman olmak adına uzak bir Bursa köyündeydim. Semihan burada Yıldırım'ın bir kenar mahallesinde ilk mektep muallimesi olarak benzer bir millet ve memleket vazifesi görürdü. Sonra iki katlı ve cumbalı bir Bursa evinde hayatımızı sürdürdüğümüz bu şehrin en sevdiğim zamanları ise vazife bitişimlerimdi. Vazifem sona erip de eve döndüğümde, genelde akşamüstlerine doğru ve cuma günleri olurdu, en sevdiğim manzarayı yaşardım. Yavrularım o evin kapısını açacağımı bilirlerdi. Çünkü cuma günleri ikindiden sonra beraberce en fazla tuvalet ihtiyacı olduğunda ise nöbetleşe beni beklerlerdi. Benim avlunun gıcırtılı kapısını açışımı duyar duymaz, birbirleriyle yarışırcasına yukarıdan aşağıya merdivenleri inerek yanıma koşarak gelirlerdi. ''Babacığım'' diye bacaklarıma sarılırlardı. Ben de her seferinde hasretle onlara sarılır, kokularını içime, en derin yerime, ciğerlerimin iliklerine kadar çekerdim. Alim Bursa'nın koz helvasını, Hanifem de susamlı simidini çok severdi. Bilirlerdi ki babaları muhakkak onlardan bolca getirmiştir. Yine de arsızlık etmezler ve annelerinin yemeği yedirmesini beklerlerdi. Huzur dolu bu günler içinde Semiham'a kavuşmak da ayrı bir mutluluk oluyordu. O kavuşmaların birinde Semihan bana soy isim kanunu çıkacağından bahsetmişti. Bu kanunla birlikte isminin de yazılışını değiştirmekten söz etmişti. Neden diye sorduğumda Samiha ismini çok sevdiğini fakat nice badirelerden sonra kurulan cumhuriyetimizin iradesine tam bağlı bir muallim olarak Türkçe aksana daha uygun olan Semiha ismini kullanmak istediğini söyledi. Mantıklı bulduğum bu isteğini ben de kabul ettim. Kendisini vazifesine iyiden iyiye vermiş bir muallime olarak Semiham ideallerini gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyordu. İmparatorluğumuzun son demlerinde yaşadıklarımız, bilhassa okumuş ve tahsili kesim olarak bizleri, cephelerde vatan için vuruşanları, cephe gerisinde harplerin her türlü cefasını çekenleri, işgal görenleri, cumhuriyetimize sımsıkı bağlı kılan bir nesil haline getirmişti. Semiham Cumhuriyet inkılaplarına sıkı sıkıya bağlıydı. Öyle ki kökenden dindar insanların bulunduğu ailesinin içinden çıkmış birisi olarak her zaman ölçülü birisi olduğu kadar tutarlı bir insandı da. Şapka inkılabından sonra asla şapkasını başından çıkarmadı. Onun şapkası hep emsallerinden daha fazla kapalıydı, kıyafetleri de. Bursa şehri o günkü halinden çok farklı olsa da bana o mutlu günlerimi hatırlattı. Bursa'dan sonra nafia vekaleti yaşlanan babama daha fazla bakma isteğimden dolayı tayin talebime müsbet cevap verdi. Lakin gelebildiğimiz yer ancak Samsun olabilmişti. Küçük oğlum İsmail ile küçük kızım Hatice'nin doğduğu yerdi burası. Samsun yılları 2. Cihan Harbi'nin yokluk dönemiydi. Bir de Alim'in deniz subayı olduğu tahsil yıllarıydı. Onun subay olmasıyla halen daha yaşadığımız Gölcük'e yerleştik. Donanmanın genç subayı olan oğlum Ali beyazlar içinde benim de kahramanımdı. Tıpkı annesi gibi muallim olan Hanifem, diş doktoru olan Hatice'm ve baba mesleğini seçen İsmail'im gibi. Her birisini okutarak millete fırsat eşitliğini sağlayan cumhuriyetimize karşı yetişmiş, aydın, vicdanlı insanlar kazandırmak da bizim için ayrı bir onurdu. Gölcük tüm ailemin büyüdüğü, çoğaldığı fakat aynı zamanda eksildiği yer olmuştu. Buraya geldiğimin ilk yılında babamı, ertesi sene annemi kaybetmiştim. Yıllar birbirini kovalarken çocuklarım evleniyor, torunlarım oluyor, torunlarım da evleniyor, onların da çocukları oluyordu. Ve ben gitgide emsallerimi kaybediyor, yaşça yalnızlaşıyordum. Bu yalnızlaşmalar bir gün en acısını yaşattı. Yaşımın 75 olduğu sene Semiha'mı kaybettim. Bu ölüm çok daha zor gelmişti. Çünkü diğer yaşadığım ölümlerin aksine artık yaşlı bir insandım. Annemi, babamı ve kız kardeşlerimi kaybettiğimde hep ağlamıştım. Sonra da onlar için günlerce Kur'an okuyup tevekkülle ölümlerini karşılamıştım. Gerçi hangi ölüm vardır ki inanmış ve imanlı bir kalpte tevekkül ile karşılanmasın? Fakat Semiha'm 50 yıllık hayat arkadaşım olarak yaşlılığımda kaybedince acısı daha bir şiddetli gelmişti. Artık çocuklarım ve torunlarımdan başka ve hayattaki bir tek ablamdan ve birkaç yeğenimden başka kimsem kalmamıştı. Bursa'yı ihtiyarlığın verdiği bu üzüntülü moral ile terk ettik. Gölcük'e gelmeden Yalova'ya uğradık. Sahilde bulunan bir çay bahçesinde oturduk. Bir yandan çayımızı yudumluyor, bir yandan da Ağustos'un sıcağında yüzlerimizi yalayan deniz rüzgarını hissediyordum. O anda önümüzden çok güzel bir yat geçmişti. Tüm yelkenleri açık haliyle genç olan herkesin hoşuna gidebilecek bu yatı gören İsmail'imin torunu kendini tutamayıp ''Ne güzel bir yat, keşke bizim de böyle bir yatımız olsa'' deyiverdi. Onun bu sözüne iktisat okuyan Hanife'min üçüncü kız torunu Jale cevap verdi. Ülkemizin mevcut fırsatları içinde oluşan girişimci genç müteşebbisleri seven yeni ekonomik anlayışıyla senin de pekala böylesi bir yata erişebilmen mümkün. Bütün mesele cesaret, proje, iyi fikirler sahibi olabilmek. Bütün mesele buydu işte. Cesur, proje üretecek, donanım ve özgün fikir sahibi olunca zengin ve iyi yaşayan olabiliyordunuz. Bugünün dünyası böyleydi. Oysa o yatı görünce ve bu gençlerin konuşmalarını duyunca aklıma Heybeliada'da Deniz Lisesi'ni okuyan oğlumu ziyarete gittiğimde benim gururla oğlum ve Semiha'm ile otururken Heybeliada rıhtımına yanaşan, o zamanlar için fevkalade güzel olan bir yatın rıhtıma demirlemesine şahit olmuştum. Fakat umurumda bile olmamıştı. Benim için varsa yoksa iftiharım olan oğlum Ali'nin beyazlar içindeki bahriyeli kıyafeti içinde ve şimdilik talep olarak şu anda karşımda durmasıydı. İnşallah bir gün bahriyeli subay olarak da olacağı düşüncesi de ayrıca umut ve mutluluk kaynağımdı. Semiha'm, Hanife'm, İsmail'im ve Hatice'm mutluluk dolu gözlerle ona bakarken o yattan bana doğru seslenildiğini duymuştum. Mehmet Cemal, Mehmet Cemal, neredeydin be birader? Bu nidalardan sonra başta ben olmak üzere hepimiz şaşkın bakışlarla o yata doğru yönelmiştik. Karşımda kollarını açarak bana doğru gelen, kırlaşmış jöleli saçlarını uzatmış ve arkaya toplamış vaziyette, dolgun yanaklarını kıvrık ince bıyıkları ile süslemiş, boynu fularlı, kısa şortlu, beyaz pompon çorapları ile sosyet olduğu belli olan yarım dünya birisi üzerime doğru geliyordu. Gözlerim kim olduğunu seçemiyordu, tanımaya çalışsam da tanıyamıyordum. Fakat gülüşü yabancı gelmemişti. Beni sımsıkı saran kollarının arasında hareketsiz ve şaşkın gözlerle aileme bakarken ''Beni tanımadın mı Mehmet Cemal? Benim ben Ahmet Salih.'' Ahmet Salih yıllar öncesinde bıraktığım gençlik arkadaşım. Benim yanımda ailemi görünce hiç teklif dahi beklemeden bizi yata davet etti. Gelmek istemediğimizi bildirince biz davet dahi etmeden yanımıza oturdu. Bana bir çırpıda ne var ne yok diye sordu. Ben de anlatmaya başlamadan kendisi olanı biteni anlattı. Harp yıllarında yurt dışında yaşamak zorunda kaldığını, ne vatan hasreti çektiğini, o yıllarda bu hasretini ancak eşi Katerina ile olan aşkı sayesinde giderebildiğini, 1929 ekonomik buhranı çıkınca da güya memleketi için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünerek geri geldiklerini, fakat yaşlanan Katerina'dan dolayı gönlünü İstanbul sosyetesinden başka güzellere kaptırdığını anlattı. O bütün bunları bir çırpıda ve pervasızca anlatmıştı. Çocuklarım ve karımsa onun anlattıklarını dinlerken hayret ve utanç içinde kala kalmışlardı. Bir yandan da şaşkınlık dolu bakışlarıyla bana bakıyorlardı. Bilhassa büyük oğlum Ali benim böyle bir arkadaşım olmasına hayret etmişti. Onların bu hayretli bakışlarını dindirmek için o günlerin karmaşasına dönük birkaç hatıradan bahsetmiştim. Kısmen benim Ahmet Salih ile münasebetim anlaşılmış olmuştu. Tabii ki hasretine dayanamadı, vatanı için bizler canımızı içe sayarken onun nerede olduğunu sormamıştım. Ama onun için önemli olan müstakil bir vatan değildi herhalde. Önemli olan yalnızca vatandı. Daha doğrusu aşinası olduğu topraklardı. Benim neden Heybeliada'da ve tüm ailece birlikte olduğumu sordu. Oğlum için geldiğimizi söylediğimde bir an durgunlaştı, sonra da gözlerini denizlere çevirip, ''Benim de bir oğlum var. Zaten başka da çocuğum yok. Ama onun bırak okumayı, doğru dürüst yaşamak gibi bir niyeti dahi yok. Şimdi kim bilir nerelerdedir demesiyle, her ne kadar kendisi serkeş bir hayat yaşasa da, evladı için üzülen bir babanın acınası haliyle konuşmasına şahit olmuştu. Eserin demeliydim belki ama susmak en iyisi olacaktı, öyle yaptım. Bunları düşünmeme vesile olan yat Yalova açıklarından uzaklara çoktan süzülmüş ve Marmara'ya doğru açılmıştı. Bizim de çoktan kalkma vaktimiz gelmişti. Bu sırada fırsat eşitliği üzerine sıkı bir tartışmaya giren Jale ile İsmail'imin torunu Efe sonuçsuz bir tartışma içinde konuşuyorlardı. Mevzu siyasetin taraflarına gelince cesur ve akıllı bir kız olan Jale bir çırpıda soru verdi. ''Büyük dede, siz siyasetin hangi kanadını insanlık ve ülkemiz adına daha yararlı görüyorsunuz?'' Bu soruya benim gibi bir insanın verebileceği cevabı hiç düşünmeden verdim. Benim için gündelik siyaset tecrübesi Hürriyet İnkılabı'nın gençlik ve toyluk devresinde kaldı. Uzun soluklu bir ölüm kalım savaşından sonra yegane siyasi tercihim Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaset ve partiler üstü çıkarları olmuştur. Bayraktan, devletten, milletten, dinimden, dilimden başka siyaseti lüzumsuz görüyorum. Pek tabii ki bu sözler genç nesil için benim üzerimde taşıdığı manayı taşıyamazdı. Bizler bu değerler içinde yoğrulmuştuk. Lakin bir kopuşla yaşadığımızı ancak şimdi görebiliyordum. Mesela şu genç torunlarımın isimlerine bakıyordum, bana tuhaf geliyorlardı. Jale, Efe, Teoman. Demek ki bizler kadim olanı yaşatmaya çalışırken maalesef bir kökten uzaklaşıyorduk. Yahut daha doğrusu kökü çağdaşlıkla bağdaştıramıyorduk da çağ yaşanılan zamana damgasını vuruyordu. Yeni bir şey kurmuştuk, bunda da başarılı olmuştuk. Lakin başarılı olurken bir eşiği sanki eksik veya yanlış atlamıştık. Belki de o eşiği atlarken atladığımız yeri iyi görememiştik. Atladığımız eşik milli olma eşiğiydi. Zira biz milliliği yalnızca mevcut halin içinde ve yalnızca modern olmak olarak anlayan bir neticeye ulaşmıştık. Zira koskoca bir imparatorluğun kaybedilişinden sonra binbir badire ile kurduğumuz istiklalimiz içinde kaybetme endişesi ve yaşatma kaygısı ile bu sonuçlara ulaşmıştık. Bugün itibariyle iyiden iyiye ortadaydı ki bizim neslimiz tarihin içinde doğru bildiğini yapmıştı. Aslında doğruyu yapmıştı. Yanlışımız veya eksiğimiz var mıydı? Vardıysa eğer bunları düzeltmek veya gidermek, memleketi başka maceralara sürüklemeden gelecek nesillerin boynunun borcuydu. Bu da ancak yüksek bir kültür seviyesiyle mümkün olurdu. Cehalet yalnızca bataklığa giden bir yolun rehberi olabilirdi. Baskı yalnızca bunalımlara giden bir yolun ışığı olabilirdi. Tembellik yalnızca başkalarına muhtaç olmanın gıdası olabilirdi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 297.